Merhaba.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sesim iyi geliyordur umarım.
Bana geliyor gayet iyi.
Tamam.
Bende de bir problem yoksa.
Yok gayet.
Başlıyorum.
Tabii ki.
O zaman sizden bahsedelim. Bize Gamze Tavukçuoğlu kimdir onu anlatabilirsiniz. Bu işe nasıl başladığınızdan bahsedebilirsiniz.
1981 yılında doğdum. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde sanat yönetimi bölümü okudum. Bölümden mezun olduktan sonra biraz amaçsızca dolaştım diyebilirim. Çünkü bu bölüm aslında resim yapmak üzerine değil, yetenek sınavıyla girdik bu bölüme. Ama resim yapmak değil de sanat kurumlarının yöneticiliği üzerine bir bölümdü. O şekilde eğitim aldık. İşte küratörlük, sergi tasarımcılığı gibi bir eğitim aldık. Ama ben hep resim yapmak istiyordum ve içimde hep resim yapma isteği vardı. Bunu da ne zaman açığa çıkaracağımdan hiç emin değildim. Hiçbir fikrim yoktu. Ta ki oğlum doğduktan sonra ona hikaye kitapları okuyana kadar o kitaplar sayesinde ilham aldım. Ve o günlere çok şey borçluyum. Çünkü yüzlerce kitap elimizden geçti ve hep resimlerim benim çok ilgimi çekiyordu. İşte yavaş yavaş böyle ufak tefek yine resimler yapmaya başladım. Sulu boyayla tekrar başladım. Ardından da bir 8 yıl kadar önce bunu profesyonel olarak Instagram başta olmak üzere pek çok mecrada profesyonel olarak bu işi yapmaya başladım. Şu anda da Instagram hesabımda Gamze Tavukçuoğlu olarak çeşitli ürünlerim yer alıyor. Resimlerim her gün yeni bir şeyler üretmeye çalışıyorum.
Hazır sulu boya demişken bize kullandığımız malzemelerden, sulu boya gibi malzemelerden ve çizim tekniklerinizden de bahseder misin?
Ben daha çok illüstratif çalışıyorum. Hani böyle kara kalem ya da işte natürmort tarzı böyle bir şey iddiam olmadı hiçbir zaman. Yani çok da kurallı çalışmayı seven bir insan olmadığım için o kurallı resimleri de çok sevmedim açıkçası. Daha çok böyle hani çok sıkı perspektif kurallarına, sıkı ışık gölge kurallarına bağlı olarak çalışmıyorum. Zaten illüstrasyon demek daha çok duyguyu verebilmektir. Hikayeyi anlatabilmektir resimle. Çok doğru. Kurallara uymaz. Ben de çok kuralcı bir insan olamadığım için illüstrasyon tam bana göre bir daldı aslında. Sulu boya kullanıyorum. En başta daha çok yoğun olarak sulu boyayla başladım. Ama sulu boyanın yoğunluğu da bir süre sonra bana yetmemeye başladı. Daha canlı resimler yapma isteğiyle guaj boyayla devam ettim. Guaj boyada çünkü çok daha hacimli, boyutlu resimler üretebiliyorsunuz. Ve çok daha canlı oluyor. Özellikle ürüne geçişlerde daha canlılığa ihtiyaç duyuyoruz. Ve guaj boya tamamen bunu veriyor. Tabii kuru boyalarım var, sulu kuru boyalarım var, pastel boyalarım var. Her boyayı profesyonel olarak kullanmaya gayret ediyorum. Ve yeni şeyler denemeyi de çok seviyorum. İşte buna sedefli boyalar dahil, farklı kağıtlar üzerine yaptığım çalışmalar dahil. Her malzemeyi kullanmaya çalışıyorum. Yağlı boya vesaire dışında hiç denemedim yağlı boya. Yani illüstrasyon yapıyorsanız yağlı boya kullanmanız şart değil. Hani bilmeniz de şart değil ama guaj boyayı tamamen yetkin bir şekilde kullandığıma inanıyorum.
Peki nasıl bu kadar fazla şey üretebiliyorsunuz? Hani bu üretim aşamasında aklınızdan neler geçiyor?
Çok fazla ilham geliyor diyelim. İlham perileri sürekli uçuşuyor çünkü.
Evet, o da zor bir şey.
Ya evet, bir de şey, peş peşe bir şeyler yapmak istiyorum. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışınca biraz zor oluyor. Her şey raydan çıkıyor bir anda. Birkaç projeyi bir anda götürmeye çalışıyorum. İşte nostalji ise nostaljiyi yürütmeye çalışıyorum. İşte çiftlik temasıysa çiftlik, evler, kapılar, dükkanlar, bütün temalar üst üste zihnimde üst üste geliyor. Ama tabii kağıda dökerken yavaş yavaş adım adım gitmek gerekiyor. Benim de yavaş yavaş adım adım gitmek çok karakterime aykırı bir şey. Ben her şeyi aynı anda yapıp bocalayan bir insanım genellikle her konuda. Resimde de öyle oluyor. Her şeyi aynı anda yapıyorum. Çok besleniyorum. Bir kere Pinterest'ten çok besleniyorum. Çok ilham alıyorum. Televizyonda izlediğim işte dizilerden, oradaki ortamlardan çok fazla ilham alıyorum. Yani orada gördüğüm bir koltuk bile bana ilham veriyor ve o koltuğun üzerinde kedisiyle oturan, kahve içen bir kız çizesim geliyor bir anda. İşte perdeler, sehpa vesaire bunlarla ilgili şeyler çizmek istiyorum. Sonra oturup çiziyorum. Böyle gerçekleşiyor resmin hikayesi.
Ellerinize sağlık. Bir de çizimlerinizi çok farklı malzemeler üzerinde görüyoruz biz. Bize kendi üretiminiz olan ürünlerden de bahseder misiniz?
Tabii. Şimdi ürün çeşitliliğini arttırmak istiyorum. Ben hani bizim ülkemizde biraz daha böyle hep promosyon tarzı şeyler vardır. İşte en fazla hani bunu ben de yaptım. Böyle kalın bir kupa vardır. O kupaya, beyaz kupaya ya da işte düz tişörte baskı yapılabiliyor. O anlamda çok böyle çeşit seçeneğimiz yok. Çok çeşide girmek isteyince de ne üretici bulabiliyorsunuz ne de işte bunun maliyetiyle uğraşabiliyorsunuz. Ben yapabileceğim ne varsa hepsini yapmaya çalışıyorum yıllardır. İlk olarak posta kartıyla başladım. Posta kartı benim için en kolay üretilebilecek şeydi. Ve hani biraz da bu kültürden artık posta kartı gönderme kültürümden uzaklaştığımızı düşündüm. Ve hani Türkiye'de bunu yeniden canlandırmak istedim biraz da. Yine hep böyle işte ev resimleri, güzel bahçe resimleriyle ilk posta kartı setimi yaptım. Buna bir farklılık katmak gerekiyordu. İşte hep keselerle, o süslü keselerle böyle bir şeylerle süslemek ihtiyacı doğuyordu hep. Hani bunu sadece tek başına böyle bir posta kartı olarak çıkarayım, yapayım değil de hep bir fark yaratmak istedim. Yani şöyle kırtasiyedeki ya da kitapçıdaki üründen bir tık ileri gideyim oluyor hep bende. Ya da işte promosyon üründen daha ileri gideyim oluyor. Böyle kartları bir keseye koyayım istedim. Öyle öyle başladı. Posta kartıyla başladı ilk olarak. İşte daha sonra baskı tabaklarla, duvara asılacak baskı tabaklarla devam etti. Daha sonra ne yapabilirim çok fazla düşünmeye başladım. Tabak çok istiyordum ama porselen tabak el çizimi olarak ürettirmek ve hani benim kadar butik bir tasarımcı için zordu. Maliyetler inanılmaz yüksek ve hani bu kadar renk tonuyla çalışmak için çok ciddi bir çalışma gerekiyor diyor yapan herkes. Ne kadar porselenciyle görüştüm. İşte serigrafi diye bir baskı tekniği var ve hani o kadar çok ara ton var ki benim resimlerimde, el çizimi, bütün el resimlerinde öyle. Çok zor maliyetli oluyor dedi kimin kapısını çaldıysam. Daha sonra biraz aslında melaminle işte devam ediyor. O da nasıl oldu? Anneanneme gittiğim bir günde sanırım biraz ilham oldu bana. Ben anneanneme gittiğimde hep bir şeyler toplarım onunla. Böyle İşte eskiden kalma çay kutuları, işte melamin tabaklarını hep yürütürüm tek tük. Yine öyle bir günde bana bir melamin tabak verdi. Herhalde oradan aklıma geldi. O tabaktan birkaç zaman sonra da bir minciyle görüştüğümü hatırlıyorum. Ve işte o çok yoğun araştırmalar sonucu işte en böyle yüz binlerce ben bu hayalimi hayata geçirecek yeri buldum. Ve orada onlarla çalışmaya başladık. Melamin fikri böyle çıktı. Melamin tabaklarım böyle cam buldular. Malzeme üzerinde resimlerim. Onun dışında ipek fularlarım var. Kumaşa geçtik. Bir sürü ürün çeşidi sunmayı seviyorum aslında.
Hazır siz maliyetlerden ve üretimden bahsetmişken onunla da alakalı bir sorum var. Üretici firmalara nasıl ulaşıyorsunuz ve hani en az kaç adet ürün basabiliyorlar? Bir de hani biraz daha detaya girebilirsek maliyet açısından problem yoksa çok iyi olur.
Şöyle üretici firmalara ulaşmak gerçekten çok zor oluyor. Çünkü hani çoğu zaten burnundan kıl aldırmayan böyle işte on binlerce, yüz binlerce üretim yapan fabrikalar oluyor genelde. Yani ben hani derdimi anlatana kadar yok yok diyorlar, hani basmıyoruz, hemen konuyu kapatıyorlar. Çok zor bir iş hani bunu başarabilmek, aslayı da ürünle ikna edebilmek birilerine. Şu an için yani ne çok çok az ne çok çok fazla üretim yapabiliyoruz. Yani kendi sayıma uygun firmaları buldum çok şükür. Neyse ki yani benden böyle işte metrelerce, binlerce metre kumaş bastırmamı beklemeyen üreticilerle yolumuz kesişti ama gerçekten zorlu bir süreç. Çok hayal kırıklığıyla dolu, vazgeçmelerle dolu. İşte tamam yapmayacağım, istemiyorum. Sadece resim yaparım, posta kartı yaparım dediğim çok oldu. Çünkü çok zor insanlarla bu şekilde diyalog kurmak. Hani ben ihtiyaçları yok bir kere. Hani benim gibi butik bir tasarımcıdan işte atıyorum 1000 tane tabak yaptırmaya ihtiyaç duymadıkları için. Çok zor bir süreçti ama şimdilik yani şu an için bulduk diyelim, güzel yerlerle çalışıyoruz. Maliyetler dediniz, maliyetler yani sayı azaldıkça bu işlerde maalesef maliyetler çok yükseliyor. Bir de bütün çalıştığım tüm malzemelerin ham maddesi dolar üzerinden hesaplanıyor. Ben hep dolar üzerinden TL'ye çevirip sürekli hesap yapıyorum ve her yeni ürün siparişimde bu ücretler değişmiş oluyor dolar kurundan dolayı. Yani düştüğü çok nadir şansıma. Hep çıktığı dönemde sipariş vermek durumunda kalıyorum. Ya maliyetler yüksek ama şimdi bir de tabii ki şöyle, yani insanlara herhangi bir marketten bir satmıyorum ya da hazır alıp bir şeyi elden tabii çıkarmıyorum, ki el değiştirmiyoruz. Yani tamamen saatlerce üzerinde çalışılmış fikir olarak, desen olarak saatlerce uğraşılmış şeyleri ürüne çevirip bin bir zahmetle, çoğu da el işçiliğiyle yapılan şeyler. Bu şekilde insanlara sunmuş oluyorum. O yüzden hani maliyetlerim anlaşılabilir geliyor aslında insanlar. Hani çok çok ucuz ürünler satmıyorum tabii ki. Çünkü hani bunlar bir yerde şimdi binlerce insanda olmayan ürünler. Hani gidip de benim kumaştan bir eteği çok öyle hemen birinde adım başı rastlayamazsınız. Bu çok özel bir şey. Hani giyildiğinde karşınızdaki insanın "Aa, nereden kumaş? En veteneydeki kız değil mi bu?" diye soracağı şeyler üretiyorum. Onun için de hani makul tutmaya çalışıyorum.
Onların için de problem ama olmayacak. Evet.
Evet, yani özel ürünler satmış oluyoruz sonuçta. Çok da rahatsız etmiyor diye umuyorum.
O zaman biraz da işaretlerden bahsedeceğim. İstanbul Oyuncak Müzesi koleksiyonunu esinlenerek yaptığınız işaretler var. Bize evet. Bunun biraz yol hikayesini anlatır mısınız?
İstanbul Oyuncak Müzesi, yani bir arada birlikte çalışmak için deli olduğum bir kuruluştu. Hayal gibiydi, hani hiç hesapta yoktu benim. Şey oldu, işte öyle düşünüyordum falan, birkaç yere de hani müzelerle her zaman işte diyaloğumuz oldu. Daha önce Dolmabahçe Sarayı'nda falan da desenlerim ürün olarak yer aldı. Ama Oyuncak Müzesi böyle bir hazine gibi, bir oyuncak sandığını açmak gibi oluyor. Oradaki ürünlerle ilgili bir şeyler yapmak, sergilenen eserlerle ilgili. Bir arkadaşım var yine çok tatlı tasarımcı, Ezgi'nin panayırı. Ezgi sağ olsun böyle bir yol açtı o da bana. Ya işte böyle böyle oldu biliyor musun? İşte ben Oyuncak Müzesi mağazayı genişletiyormuş. İşte daha çok ürün tasarımcılara yer verecekmiş, el emeğine yer verecekmiş. Deyince ben de Ezgi dedim, bana da lütfen iletişim bilgilerini verir misin? Hemen oradan böyle bir şey yaptık. Çok zaten birbirimizi çok destekliyoruz, çok seviyorum onu da. Bu şekilde öyle tanıştık kendileriyle. Onlar çok tatlı bir aile zaten. Yani aile olarak yönetiyorlar orayı. Çok şeker hepsi ve çok seviyorum onu. Yani oraya gittiğimde böyle bir fırından poğaça çıktı mı diye sormak, hemen oturup çay istemek, kahve istemek, sonra işte fularları getirdim diye böyle önlerine boşaltmak, onların bayılması falan, çok güzel şeyler bunlar. Çok mutluyum onlarla çalıştığım için. Ha, fularlar demiştik. Evet, fularlar şöyle oldu. Onlarda işte bakıyorum hani neler var. Hem kadınların hem erkeklerin hoşuna gidebilecek şeyleri seçiyoruz. İşte uzay teması çok sevildi. Onlardaki işte roket oyuncakları, uzay temalı oyuncaklar. Ben şimdi mesela şöyle bir şey yapalım diyoruz. Mesela toplanıyoruz oyuncak müzesinde. Ben hemen üst kata çıkıyorum. Telefonu açıyorum. Hemen o salonun fotoğraflarını çekiyorum. Hani ne yapabilirim bunlardan diye. Sonra eve gelip o oyuncakları çizmek o kadar zevkli ki, çok mutlu olarak yaptığım bir iş oyuncak müzesi. Şimdi maskeler de var yine. Onlara da kumaşa çevirdik desenlerini. İşte oyuncak bebekli maskeler var. Uzay temalı maskeleri falan var. Çok şey, bez çanta, her şey var onlarda zaten.
Kendi ürünlerinizi de görmek orada çok iyi geliyordur diye düşünüyorum.
Tabii evet. Hatta şey, semester tatilinde Poyraz'la gidiyoruz oğlumla. O da şey yaptı böyle bir, annemin ürünleri bunlar falan. İşte bir ara mağazada tezgahın arkasına geçti, yardım etti falan oradaki satış yapan ablasına. O da böyle işte anne bak bak bunu alıyorlar bak bak diye arada bana veriyor. Çok zevkli bir şey ürünlerin insanın bir yerde satıldığını görmek.
O zaman diğer soruma geçiyorum. Az önce melamin tabaklarınızın çıkış noktasından bahsettiniz zaten. Peki tabaklarınızın konseptini de anlatabilir misiniz?
Tabaklar aslında şöyle, ben melamin benim için çok çok nostaljik bir şey. Hepimizin çocukluğu demek. 80'li 90'lı yıllarda doğan insanlar için 70, 80, 90 çocukluğumuz demek. Yani melamin işte mama tabağımızda oldu, küçük kaselerimizde oldu. Çok severek kullandığımız bir ürün melamin aslında. Şey oldu hani, şimdi melamin yapmışken böyle çok sıradan şeyler yapmayayım. Hani her yerde olan ya da işte benim herhangi bir desenimi kullanmayayım. Nostalji temalı şeyler kullanayım istedim. Yani malzemeye de yakışacak bir şey olmasını çok istedim. İlk işte 80'ler 90'lar figürleri ve o tema çıktı. Melaminle birleşince süper oldu zaten. İşte telefonda konuşan kız, o eski tip telefon, arkasında radyo, işte o şey hani Arap bebekler vardır ya duvarda, onlar. İşte bunlar çok sevilen şeylerdi. Çok sevilen ve özlenen temalardı. Bir de şey, 80'ler dizisi, Rasim Özsekin'i de kaybettik geçtiğimiz günlerde. Çok, onun da yeri benim için çok evet. Ayrı. Çünkü hep izliyordum diziyi Poyraz'la. O temaları ortaya çıkarırken. Yani defalarca bir bölümü izlediğimiz çok oldu. İşte yeri geldiğinde o evin salonuna bakıp oradan ilham almak çok güzeldi. 80'ler aslında çok yakıştığını düşünüyorum melamin tabaklara. Daha sonra işte çiftlik temaları geldi. O Vita konserve kutusunun içindeki bitkiler, işte çiçekler, horozlu çalar saat. Bu temalar olmalı melamin tabakta diye düşündüm. Ve bu şekilde melamin tabakta hani bildiğimiz modern desenler hiçbir zaman olmayacak. Hep nostaljik desenler olacak. Şimdi yine bir önceki nostalji serisi geliyor. Onu da profilimde görmeyenlere buradan duyurayım. O sobalı, çaydanlıklı olan
falan. Sonradan da izleyenler görürler.
Bu hafta geliyor.
O zaman kendi kumaşlarınızı da çıkardığınız için bunun nereden aklınıza geldiğini soracağım.
Kumaş olayı, o yani o da çok büyük bir hayaldi. Çünkü kumaşta da şöyle bir problem var. Mesela baskıyı biz direkt en kolay az sayıda nerede yaptırabiliyorduk? Hep bez çanta bastırdığımız yerde. O bez çanta basılan yerde hani hemen her yıkamada kolayca silinebilecek ve her kumaşa olamayan bir baskı. Ve hani en fazla A3 kağıt olarak baskı yapabiliyor. Ama ben metrajlı, metrelerce poplin kumaş yapmak istiyordum hep. Çok yer araştırdım, çok yere sordum yine. Her işte olduğu gibi, her yeni üründe olduğu gibi. Hep böyle yine red cevapları bir sürü aldım. Çok uçuk maliyetler vermez diyenler oldu. Çünkü herkeste her makine yok. Bir de ilham aldığım çok fazla yurt dışında takip ettiğim hesaplar var. Zaten Kat Kitson hepimiz biliyoruz ve hayranız. İşte Laura Ashley. Bunları çok seviyorum, takip ediyorum. Liberty London var. Onun ürünlerine bayılıyorum. Natalie Lette zaten en bayıldığım, ilhamım olan sanatçı, illüstratör. Bakıyorum hepsi kumaşlar yapıyor ve içim gidiyordu. Hep yıllardır içim gitti o kumaşlara. En sonunda bir yol buldum yine oradan ve yapabiliyor muyum gerçekten diye böyle inanamayarak, çok da korkarak, çünkü yüzlerce metreyi o anda kurban verebilirsiniz. Kumaşı başka yerden alıyorum, evet. Baskıyı başka yerde yaptırıyorum. Böyle her yeni siparişte kalbim ata ata. Çünkü bunlar hani çok da sorumluluk kabul etmeyen firmalar. Biz yapıyoruz hani olursa olur, renk tutmazsa tutmaz diyen. Çünkü hani ben her zaman daha
çok ara renk var dediğimiz
çok küçük
gibi.
Çok da önemli bir müşteri değilim onları. Hep bu stresle böyle hani şey deniyor ya, hep aynı güzel hep resim yapıyorsun sen, ne güzel stresli sevdin, ama ürüne çevirmek yani inanılmaz bir stres. Tartışmalar oluyor bazen, işte hata yapılıyor, o hatayı nasıl kamufle edeceğim, nasıl yapacağım, defolu ürün geliyor. Çok stresli işler aslında bunlar. Hani sakin sakin resim yaparak sadece o resimlerle idare etmeyi, geçinmeyi herkes isterdi ama Türkiye şartlarında
çizerek geçmiyor sadece, doğru.
Evet, kumaş da bu şekilde çıktı. İlham perilerimden böyle göre göre, çok hırslanarak, çok isteyerek ben de üretmeliyim dedim ve şartlar güzel denk geldi. Şansım da yaver gitti. Şimdilik memnunum kumaş üretilen yerden de. Alanlar da daha çok işte hobi amaçlı alabiliyorlar. İşte küçük keseler, çantalar, daire küçük bluzlar, çocuk kıyafetleri dikenler alıyorlar. O konuda çok seviliyor. Dediğim gibi yani çok özel, farklı desenler var. Hep bir hikaye anlatıyor çünkü kumaşlarda. Hatta kumaşlarından da örnekler getirdim. Mesela evet, bu Lilibet deseni. Bu benim Lilibet desenim. Bu tabak oldu. İşte başka ürünlere de dönüştü. En son yine kumaş oldu. Fular da oldu. Bir de bu şekilde her şey bir arada olunca şöyle bir avantaj oluyor. Mesela bundan Amerikan servis yapıyor birisi alıp. Üzerine de daha önceden tabağını almışsa eğer, o tabağı da koyuyor. Ya,
güzel fikirmiş o gerçekten.
Halinde getiriyor. Evet, güzel yani, şu anda kumaş da güzel gidiyor.
Peki bu bahsettiğimiz ürünleri başka nerelerde satışa sunuyorsunuz ve nasıl sunuyorsunuz?
Ya benim internet sitem yok. Sadece Instagram üzerinden satışları gerçekleştiriyorum. Bir ilk defa daha önce Perabullarında satışa sunuyordum. İşte birçok ürünü. O zaman kumaş tabak bu kadar çok çeşit yoktu. Ama daha sonra Perabulları sanırım el değiştirme gibi bir şey oldu. O şekilde bir anlaşmamız bir değişti. Bir şey oldu. Bir süre hiçbir yerde benden başka satış olmadı. Daha sonra Miyamano. Tamamen el emeği ürünler satan bir site. Onlarla anlaştık. Güzel insanlar onlar da. Elektrik olarak da güzel tuttu. Ve şu anda güzel gidiyor oradan da. Yani beni hiç tanımayanlar ama Miyamano'dan işte tasarım ürünü almayı tercih edenler ilk defa oradan benle tanışmış oluyor. Bu da güzel bir şey. Hoş oldu yani böyle çalışmakta.
Peki sizin gibi kendi ben ürünlerine sahip olmak isteyenlere bir tavsiyeniz var mı? Evet. Onu da soruların bitince soracak. Bunu cevaplayabilirsiniz tabii ki.
Çok teşekkür ediyorum bu arada. Şu an 5 çeşit, 5 farklı desen kumaşları ya da başka böyle çıtır çiçekli denen kumaşlarla, ekoseli kumaşlarınızla kombinebilecek güzel desenler. Sorunuzu tekrar alabilir miyim?
Tamam. Bunu cevap verdiğimize göre.
Tekrar sorunuzu
tamam,
rica edeceğim.
Sizin gibi kendi ürünlerine sahip olmak isteyenlere söyleyebileceğiniz, tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Zor bir süreç çünkü anladığımız kadarıyla.
Zor bir süreç ve hani geri dönüşü de elinizde kalabilecek ürünler yaptırmış ve çok para harcamış olabilirsiniz gün sonunda. Onun için yani çok iyi düşünmek gerekiyor desenleri tasarlarken. Gerçekten tutacak, insanların seveceği ve hani belli bir hedef kitlesi olan desenlerle bir ürüne girişmek gerekiyor. Ve bir de şey yapmamak lazım. Az sayıda yapan yer bulamadım, çok sayıda yapayım. Yani böyle on binlerce hiç satamayacağınız ürünleri yaptırmamanızı tavsiye ediyorum. Yani mutlaka az da yapan, butik üreten, aile işletmesi olur, daha küçük tarzda yerler olur. İlla ki bir yerler bulunuyor. Ya da işte tanıdıkları çok araştırmak gerekiyor. Çevrede de tanıdıklar sayesinde de çok ürüne çevirdiğim oldu. Yani hani çok yapmam gerekiyormuş deyip de bir üretici bulup onun peşinden gidip hiç satamayacağınız yığınla ürün toklamayın diye tavsiye ederim. Çok araştırın ve en uygun fiyatını Yani çok da abartmamak gerekiyor, evet. Ürün yapalım, cesur olalım ama hani elimizde kalacak, modası geçecek ya da her yerde satılan şeylerden de böyle binlerce metre mesela kumaş yapmayalım.
Peki bir sanatçı olmak ve üretmek sizin hayatınızı neler değiştirdi?
Yani bir kere arkadaşlarımla, eşimle, dostumla olan ilişkimde şey olmaya başladı hani. Ya nasıl yapıyorsun ya, işte ay sen işte gurur duyuyoruz, hep anlatıyorum işte seni başka arkadaşlarıma falan. Tabii bu çok güzel bir şey hani. Mesela herkesin normal bir mesleği var, para kazandığı, ama bu çok değişik geliyor insanlara. İllüstrasyonla bir şeyler yapmak veya işte resim yapmak hani böyle bir hobi olarak geliyor çünkü. Genelde hani böyle dışarıda gördüğümüz teyzeler şey derler ya, ne iş yapıyorsun? İşte ben resim yapıyorum, onların anlayacağı şekilde ressamım diyorum. İşte illüstrasyon yapıyorum, illüstratörüm diye iki saat böyle anlatmayayım diyorum. Hemen şey diyorlar, peki mesleğin ne yani peki? Hani diyorlar, mesleğim bu.
Evet, evet, teyzeler falan bilmiyorlar öyle söylediğimizde.
Evet, hani peki ama ne yapıyorsun yani mesleğin? Hani öğretmen misin? Veya işte bir yerde mesela bir iş yetiştirmeye çalışıyorum mesela, diyelim ki bir kafede. Hemen şey, anaokulu öğretmeni misiniz diyorlar. Yani böyle bir sabitlenmiş hani resim yaparak bir meslek olduğunu çok düşünemiyor insanlar. Onun için enteresan geliyor. Arkadaşlarım da hep hani bu şekilde böyle bana daha çok beni motive ediyorlar aslında farkında olmadan. Hoşuna gidiyor insanların. Oğlumun çok hoşuna gidiyor işte. Okulda böyle ya, benim annem illüstratör diyor, o biliyor artık.
Evet, resim, sizin yaptığınızı.
Resim geçti. Evet, güzel bir şey yani, ailem, oğlum en başta gurur duyması benim için yeterli aslında.
Aslında bu bahsettiğimiz çizimler artık bizi takip edenler de görüyorlardır. Pastalarını fazla kullanıyor renkleri.
Ya evet, yani o evet.
Siz çok iyi biliyorsunuzdur. Onu da sormuş olayım. Bu çizimlerde nelere dikkat edilmesi gerekiyor sizce?
Ya şimdi veya o renklendirmelerde tamamen çok farklı aslında. Yaptıkları,
sulu boya.
Yani o çok ayrı bir sanat. Evet, bayağı sulu boya etkili şeyler ve çok şaşırıyorum. Yani bunu kağıda mı yapmış diyorum ama değil aslında. Tamamen elinde yapıyor insanlar, çiçekler falan böyle. Bayılıyorum, çok güzel. Yani sanırım
bir de dikey şekilde falan yapıyorlar.
Evet, çok hoş oluyor ve yani cıvıl cıvıl olması önemli sanırım ve daha çok işte herkesin ne yaptığını takip etmek gerekir bence, ya da işte illüstratörleri çok takip etmeleri herhalde gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Ediyorlardır da bence ilham almak adına. Çok güzel, çok sevimli şeyler oluyor. Guaj boyaya da aslında biraz yapılabilir. Böyle daha fırça darbeli falan küçük pastalar yemek falan çok hoş olmaz mıydı? Sanki
peki
biraz
siz de
daha
böyle bir pastacıyla falan anlaşıp her pastanın üzerine bu şekilde çizim yapmayı düşünür müsünüz?
Yani onu pek yapabileceğimi sanmıyorum. Herkes yerini bilsin. Ben kağıt üzerinde kendim.
O da çok özel olurdu aslında.
Ya evet, güzel olurdu ama yani malzemeyi, ya şöyle oldu mesela, seramik üzerine hani çizsem diye düşündüm. Birkaç atölyeyle de görüşünce hemen böyle refüze edildim aslında. Ya bu çok farklı bir teknik, öyle kağıda çizmeye benzemez gibi bir dönüş aldım birkaç yerden. Yani renkler, tonlar falan çok değişiyormuş herhalde. O bizim bildiğimiz boyalar gibi boyalar değilmiş. Pastacılıkta da sanıyorum böyledir, belki bilemiyorum. Ona en iyisi pastacılar yapsınlar. Aha, ama şöyle olabilir mesela, benim yaptığım resmi pastaya birebir geçirmek. Mesela şey oldu, dövme çizdiğim oldu insanlara. Dövmeciye gidip benim çizdiğimi gösterip işte bunun aynısını istiyorum diyenler oldu. Dövme yaptığım oldu. Belki pastada da öyle bir şey yapılır.
Aşağıda mesela yazdılar pirinç kağıda baskı diye.
Onu bilmiyorum ne olduğunu. Nedir o acaba?
Belki o şekilde yapılabilir gerçekten.
Evet, çok güzel olabilir. Güzel olurdu şimdi. Bana da aklıma böyle şeyler sokmayın.
Evet, ben de siz söyleyince akıl ettim. O zaman son olarak da size çizim yeteneğini geliştirmek isteyenlere neler tavsiye edersiniz diye.
Şimdi burada çok hassas bir denge var aslında. Yani hem diyorum ki yeni başlamak isteyenlere illüstrasyonda hani çok insanı takip edin. En başta biraz onlar neler çiziyorsa onları hani çizerek başlayın, ama sonra iş biraz şeye dönüyor. Kendi tarzını yaratmaktansa hep öyle devam etmeye dönüyor. Bazen hani benimkilerin de tıpatıp aynısını yapanlar oluyor. Ya bu beni şöyle rahatsız etmiyor ama yani kendini geliştirmesi için insanın, tamam bir yere kadar örnek alabilirsin ama bir yerden sonra da daha farklı bir tarza dönmek gerekiyor. Bu çünkü gittikçe köreltir bizleri. Sürekli benim de çok çok bayıldığım illüstratörler var. Belki taklit de edebilirim aynısını birebir ama yani o benim gelişimime ket vurur ve onu da takip eden insanlar, "Aa, bu da taklit ediyor" der ve bu etiketi istemem açıkçası. Ben kendi tarzımda en güzelini yapmayı tercih ediyorum ve illüstrasyon yapıp ürüne çevirmek isteyenler için de, daha özgün illüstrasyonlar yapmak isteyenler için de bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Fotoğraflar önemli. Fotoğraftan çalışmak çok daha zevkli. Ben atölye çalışmalarımda mesela çok güzel, işte ilham verecek fotoğraflar bastırıyorum. İşte Higi atölyesi yapıyorduk, bahar atölyesi yapıyorduk. Bu pandemi yüzünden hepsi kaldı maalesef. Evet, bu atölyelerde de hep resimden değil, benim resimlerimden hiç değil, tamamen güzel fotoğraflardan, Pinterest'ten indirdiğim fotoğraflardan resimler yaptırıyorum. İşte fincanlar, şiponyerler, saksılar, evler, böyle şeyler çizdirmeyi tercih ediyorum. Fotoğraftan çalışırsak çok daha özgün işler çıkabiliyor. Orada hani o sanatçının çizdiği gibi değil, kendi gibi çiziyor insan. O yüzden ben her zaman evet çok takip edelim çizerleri ama birebir tıpatıp aynı onların çizdiği gibi yapmayalım. İlk başlarda olabilir, taklit edilebilir ama artık geliştirmek istiyorsak tamamen kendi tarzımız, kendi üslubumuzu yapmamız gerekiyor. Bunu tavsiye ediyorum. Bol bol yayın okumak gerekiyor. Bu da illüstrasyon konusunda maalesef ülkemizde hani böyle düzenli çıkan yayınlar yok. Benim takip ettiğim Flow Magazine diye bir dergi var. İçine giden arkadaşlarım oldukça ya da online'dan alabildikçe, işte o da yine Euro ile alakalı. Eskiden çok daha rahat alıyorduk ama Euro fırlayınca daha da fiyatları arttı. Şimdi yurt dışına giden arkadaşlarımdan rica ediyorum. Onlar getiriyorlar. Bu tür ulaşabildiğiniz bütün yayınları takip edin derim ben. İllüstrasyon üzerine bu tür dergileri. Instagram çok güzel bir mecra. Pinterest çok güzel bir mecra. Bol bol takip etmek gerekiyor. Çok fazla.
Peki yukarıdan sonra sormuşlar. Kalem ne önerirsiniz? Hangi marka iyidir?
Yani şöyle, kurşun kalemde ben normal uçlu, 0.7 uçlu kalem kullanıyorum en başta. Hiçbir zaman hani resim kalemini tercih etmiyorum. Evet, tişört de yapmıştık daha önce, birisi olmuş. Tişört de yapmıştım evet, ama o biraz beden işin içine girince biraz zorlaşıyor. Herkesin bedenini tutturmak. Kalem konusunda hatta göstereyim burada hazır masamdayken. Kuru boyalarda Derwent'in kalemlerini tercih ediyorum. Bir de zaten işbirliğimiz var. Böyle bir sanat elçisiyim aynı zamanda. Royal Talents markasının Türkiye'deki distribütörü 3K Limited şirketinin sanat elçilerinden biriyim. Onların gönderdiği ürünleri zaman zaman deniyorum. Onlarla resimler yapıyorum. Zaten yıllardır kullandığım bir markayla sonradan sanat elçisi olmak yani bulunmaz bir nimet oldu benim için. Çok daha farklı ürünleri de deneme şansım oldu. Yani böyle onlardan kutu gelince sanki böyle bir kutu dolusu işte şey, kıyafet, mücevher falan gelmiş gibi oluyor. Çok eğlenceli açmak. Onların ürünlerini tercih ediyorum. Açıkçası zaten en kalitelisi bence onlar. Royal Talents guaj boyalar, Van Gogh sulu boyaları, Derwent kalemler, yine Van Gogh'un pastel seti en son aldığım. Ve şey, resimlerin dışına kontür kalemi kullanmanızı öneriyorum. Bunu her zaman yıllardır. O da böyle bir şey. Sulu boya ve guaj boyada da dağılma yapmayan suya dayanıklı kontür kalemleri. Bunlar da yine derece derece, numara numara, işte 01, 02, 5, 8 diye gidiyor. Temel malzemelerim bunlar kullandığım. Bunun dışında işte fırçalar, yine çok memnunum Derwent'in, Van Gogh'un fırçalarından. Temel ürünler bunlar. Zaten öne çıkanlar kısmında her zaman böyle yaptığım şeyleri ve malzemelerimi paylaşıyorum. Orada da belirli konu başlıklarını da bulunabilir.
Buradan da söyleyelim.
Dolmabahçe.
Peki, sorularımız da var, evet.
Beylerbeyi. Evet, onlar için de yaptım. Onlar da ürün çevirmedim. Ben sadece resimleri yapıp onlara ilettim. Sağ olsunlar, onlarla da uzun süre çalıştık. Şu an hala orada sanırım ama hiç gidemediğimiz için müzelere falan. Şu an stok durumu nedir bilemiyorum. Ecoli'nin kalemlerini kullanıyorum. Sıvı olarak değil ama Ecoli'nin hazır kalemler çok kullanışlı benim için. Hatta boyama kitaplarım için çok tavsiye ediyorum bunları. Şu Mutlu Eden Resim Tarifleri kitabında mesela. Bu hala benim masamda çok kullandığım, çokça oyalandığım bir kitap. Bunun içinde bir sürü kağıt fikri var. İşte boyama sayfaları, resim çizim teknikleri var. Özellikle bu kitap için Ecoli'nin kalemler çok kullanışlı oluyor. Her malzemeyi kullanmaya çalışıyorum. Hep böyle farklı farklı ürünlere çevirmeye çalışıyorum her şeyi. Dolmabahçe'de de magnetler, işte bardak altlıkları, posta kartları, onlarda da ipek fulara çalıştılar. Ben deseni yapıyorum onlara, onlar da ürüne çeviriyorlar. En son Anadolu Kültürel AŞ'ye bir çalışmam oldu ama hiç yapıldı mı yapılmadı mı bir Türkiye genel çizim yaptım. Çok şekerdi o da. Yakın zamanda gidebilirsem bakacağım mağazaya ve var mı, varsa hemen alacağım. Daha ben de görmedim yani. En son numuneleri görmüştüm. Orada kaldı. Sonra
İnşallah görebiliriz biz.
Bilmiyorum. İnşallah evet, ben bir gidebilirsem göstereceğim herkese.
Peki defterleriniz hala var mı?
Defterlerim çok yıllar önce, sanki çok uzun zaman önceymiş gibi. Schönart adında bir firmayla çalışıyorduk. Onlar resimlerimi deftere dönüştürüyorlardı. Ve işte büyük kırtasiyelerde, DNR'larda falan satış oluyordu. Ama firma kapanınca benim defter işi de maalesef kalmadı. Çok zevkli oluyordu bir yerlere gittiğimde. DNR'da ya da işte şeyde, o zaman başka bir kırtasiye daha var, şimdi adını unuttum. Onlar da görmek çok hoşuma gidiyordu. Kağıt bebekler ve evi, evet yeni kağıt bebeklerim var. O da yine bu nostalji, benim nostalji akımımdan ortaya çıktı. Biz çocukken oynadığımız kağıt bebekler, o kesmeli elbise giydirmeli setler. Onlarla ortaya çıktı kağıt bebeklerinde.
Ben küçükken halam yazmış zaten. Halam bana oynatıyordu onları hatta.
Ya,
benim de oynamışlığım var.
Hala saklayanlar da var. Böyle et mesajlar alıyorum. İşte hala saklıyorum deyip böyle çıkarıp fotoğrafını gönderenler bile var. O eski Şebnem bebekler vardı. Böyle elbiseleri var. Bebeğin kendisi.
Evet evet.
Bulabilirsem. Ha, evet. Bu kiraz mesela. Kirazla papatya.
Keşmeden selam göndermişler.
Selamlar benden de.
Evet, tabaklara yaptığınız çalışmalar da harikaydı. Devamı gelecek mi?
Kişiye özel olanlar mı? Şey, çok önceden ilk başladığım
biraz daha detaylı soralım.
Tavuklu şey, tavukluyu okuyun. Tamam karıştı. Bir yandan okumak ve konuşmak ne kadar zormuş. Önceleri kişiye özel resimlerimi tabaklara yapıyordum. Ama daha sonra yani ben artık kağıda dönmeliyim. Çünkü kağıt tabak üzerine yaptığım hiçbir şeyi ürüne dönüştüremiyorum diye düşündüm. Porselen tabak üzerine boyama yapıyordum o zaman. İşte fırınlayıp, vernikleyip kişiye özel, kişilerin hikayelerini anlatan tablolara çeviriyordum.
Evet demişler. En başta yaptıklarımız
evet,
kişiye özel olanlar.
Ama artık onları yapmayı hiç düşünmüyorum. Artık tamamen kağıda döndüm ve hep kağıtla gidecek. Pippi uzun çorap. Ay çok seviyorum evet karakteri. O da çocukluğumuzun çok özendiğim bir karakteriydi. O ağaç evde yaşaması falan beni benden alıyordu.
Peki nostalji tavuklu saat tabaklarınızın devamını yapmayı düşünüyor musunuz çeşitlerine?
Tabii tabii. Yani onlar her zaman olacaktır bence. Şimdi iki nostalji seti geliyor. Birini daha farklı yapacağım. Çok büyük servis tabaklarını düşünüyorum. Şimdi onun da üreticisiyle, üreticisi çok şeker, benim buradan tanıştığım biri. O da bir kadın girişimci ve çok başarılı buluyorum onu da. O da sağ olsun beni hep takip ediyordu yıllardır. Bir şeyler yapalım beraber, bir şeyler yapalım diye. Birbirimize en sonunda şimdi bir büyük boy servis tabağı hayalim var. Bakalım inşallah gerçek olacak desenler gitti. Şimdi haberlerini bekliyorum. Onda da yine nostalji desenleri olacak. İşte apartman merdiveninde oturan o kızlar grubu, sokakta oynayan çocuklar, öyle bir dörtlü bir serim var. Hepsini paylaşmadım. Bir doğum günü paylaştım geçen gün. Herkes kendi çocukluğundan günlere döndü. Onlar büyük servis tabağına dönüşecek. Bakalım işte yavaş yavaş hepsi gelecek.
Peki eşarpların farklı boyları olacak mı?
İpekte maliyetler çok çok yüksek olduğu için ilk zamanlar hani biraz daha büyük boy çalışabiliyordum evet. Ama şimdi hep 55-55, 52-52 santim. Maliyet çok arttıkça benim de fiyatı çok çok arttırmam gerekiyor. Ve ben hani hiçbir zaman böyle hani görüyoruz ya işte tasarım adı altında işte 1000 liralara falan böyle ipek fularlar satma falan. Hiç bana göre değil. Hiç sevmiyorum o işi. Ona mecbur kalacaksam küçük boy daha kendi çapımda çalışmayı tercih ederim diye düşünüyorum. Çünkü ben hani kızıyorum şimdi. Maliyetin bu. Tamam evet tasarımcısın. Emek veriyorsun. Ben de veriyorum. Ama çok çok aşırı bir fiyat ekleme. Bu artık biraz fırsatçılığa giriyor bence. Çok büyük üflere pek şu ara girmeyi düşünmüyorum eşarba.
Peki kadın girişimcilere önerileriniz var mı? Nasıl bir yol izlesinler?
Ya şu anda çok desteklendiğini de düşünüyorum. Çok iyi oldu. Bir sürü muafiyet çıktı.
Ben evet evet toplumda çok destekleniyor.
Pandemiyle birlikte bir de biraz da mecbur bırakıldı birçok kadın. Birçok insan işinden oldu. Bir sürü yer çıkmaza girdi. Bir sürü işletme, işten çıkarmalar da oldu sanırım. Bunun etkisiyle galiba bu muafiyetin miktarları da arttırıldı. Yani evden çalışma destekleniyor şu anda ve kadınların el emeğiyle bir şeyler yapması destekleniyor ayrı. Bir de kadın girişimciler de destekleniyor belirli programlarla diyebiliyorum. Programlarla iş yeri sahibi olan arkadaşlarım da var. Çok güzel bir şey bence. Herkes yapabildiğini yapmalı, sınırlarını zorlamalı diye düşünüyorum. Güzel bir fikriniz varsa bunun peşinden gidin derim ben. Çünkü ben hep fikirlerimin peşinden gittim. Hani biraz da hep bizde eğitimimden dolayı sanırım da hep proje üretme. Her yönüyle tamamen projeyi düşünerek belli bir hikayesi olan projeleri üretmek öğretildi. Ben her zaman bir proje üretirim kafamda ve o projeyi detaylandırırım ve sağlam yerlere dayansın diye uğraşırım. Bu yönden burayı destekliyor. Bu yönüyle bu proje burada kullanılabilir diye böyle hep proje yapan bir insanım. Bu çok önemli. Bir girişimde bulunmak istiyorsanız hep böyle sağlam temellere dayandırılmalı üretilecek ürün ve fikir. Sağlam fikirlerimizi bence değerlendirelim, saklamayalım. Bunu öneririm kadın girişimcilere.
O zaman burada da size fikir var. Pasta standı önerisi gelmiş. Kahvelerimize eşlik etseniz ne güzel olur demişler.
Ya ben neler yapmak istiyorum daha. Ya bir de şey,
Olsun,
büyük film
zamanla hepsini
olarak
yaparsınız.
da ya,
Düşünüyorsunuz en azından.
yani her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Şimdi halbuki hani bir büyük bir firmada mesela işte atıyorum porselen üreticisi olanlar, bunlar işte geri bile dönmüyorlar. Mesela böyle bir fikrim var, böyle bir projem var diye gittiğim, iletişime geçmeye çalıştığım çok yer oldu. Ama yok yani, onlar hani dönmüyorlar. Demek ki ihtiyaç da yok diye demoralize oluyorum önce. Ama sonra bu beni daha çok kamçılıyor ve ben yaparım o zaman, bunu da ben üreteceğim diye kendi kendime üretip tamamen hem tasarlayıp hem üreterek devam etmiş oluyorum. Daha iyi oluyor herhalde, belki de kabul etmemeleri.
Başka sorumuz da varsa alabiliriz. Size bir sürü tavsiye geldi.
Hadi teşekkür ederim, sağ olun. Tepsi bir ara vardı, küçük tepsilerim, evet. Çok kırıldı ama kargoda. Onun için
Evet,
tepsiyi
bir de öyle bir
aramak
sıkıntı
zorunda kaldım.
var.
Evet, çok handikapı olan bir şey aslında tabak üretmek. Tepsi de çok fazla kırılınca daha ağır bir malzeme olan. Ama şimdi bir de kırılmaz olacak o servis tabakları. Kırılmaz tabak yapacağım. Artık böyle bıkana kadar kullanılabilecek.
Yine melaminlerde problem yaşamıyorsunuzdur da.
Ya onlarda da tabii kırılanlar oluyor muhakkak. Çünkü kargoda şeyde, haberlerde görmüştük ya, bir kere kargocu merdivenlerden kolyeyi ta ta tekme ata ata ata ata indiriyor. Yani bazen ezilmeler oluyor. Artık üzerine mi oturdunuz, ne yaptınız diyorum. Olabiliyor kırılmalar ama hani çok az
Evet,
sayıda.
nasıl bir yoldan geçtiğini bilmiyoruz.
Evet.
Sanat fuarlarına katılıyor musunuz?
Yani katılmaya çalışıyorum ama sanat fuarlarında açıkçası bu daha çok böyle işte modern sanat eserleri falan çok fazla beni beslemiyor. Okuldan beri çok haz aldığım bir şey değildi. Okulda da her zaman bizim modern sanat işte happeningler falan, böyle performans sanatları falan. Ya benlik değil ya. Ben klasikleri çok hani şey yapamıyorum. Ben illüstrasyon, böyle daha naif resimler, çocuklardan yola çıkarak çocukların baz alındığı ve hayal dünyamızı böyle mutlulukla dolduracak resimler yapmayı seviyorum. Onun için çok modern sanat ya da sanatları beni çok beslemiyor açıkçası.
Alanımız yazıyor
Sergi
aşağıdan
açmayı çok
gerçekten soruları. Sergi açmayı düşündünüz mü?
isterdim, evet. Olabilir. Ya ben bir de şey, albüm yapmak istiyorum aslında resimlerimden. Öyle bir hayalim var. Küçük notlarla böyle o resimlerin hikayeleri, çıkış noktalarıyla beraber bir saklanabilecek, böyle açıp baktıkça terapi gibi gelecek bir şeyler yapmak istiyorum. Boyama kitabı, evet. Boyama takvimlerim var. Her sene hemen hemen yapmaya çalışıyorum boyamalı bir şeyler. Bir de şey, boyama sayfalarım var. Bu pandemide ortaya çıktı boyama sayfaları da. Herkes eve tıkılınca yazıcısı olanlar çıktı alıp boyadılar ve çok güzel fotoğraflar geldi. Çocuklarıyla beraber atölye gibi boyayan insanlar oldu. Çok hoşuma gitti. Çıktı alamayanlar tabletlerinden boyadılar. Çok güzel oldu o da, evet.
Siz bu şekilde böyle yapılan başka etkinlikler varsa bahsedebilirsiniz.
Yani profile baktıklarında aslında çok fazla görecekler. Sürekli paylaşıyorum. Öne çıkanlarda falan işte indirebilecekleri linkler var. Daha çok hani böyle illüstrasyonu geliştirmeye yönelik mutlu eden resim tarifleri kitabım var. O her zaman var. Onu her zaman çıkarıyorum. Bunun dışında şu pandemiden sonra atölyelere başlamak istiyorum. Çünkü online hani nasıl yapabilirim bilmiyorum. Çok online yapan arkadaşlarım da var ama bilemiyorum becerebilir miyim. Onun için artık şu virüsten kurtulsak da böyle dip dibe boyayabileceğimiz güzel kahveli, higgeli, sıcak çikolatalı atölyelerimize dönsek keşke.
İnşallah. Kitap kaplama kağıtları da güzel bir öneriydi. Evet, defter
Evet, onun
kaplı
üreticisini henüz
demişler.
keşfedemedim. Onun üreticisini bulamadım.
Onun
Bulursam
üretimi de
çok
kolay
isterim.
olabilir aslında sizin için. Evet.
Yani evet, daha iyi olabilir. Onu kimler yapıyor? Hani birçok şey de Çin'den de gelebiliyor ülkemize. Çok daha ucuza geliyor Çin'den. Öyle bir şey de olabilir. Yani var mı Türkiye'de? Sonra bant üretmek çok istiyorum. Yurt dışında çok fazla
Aa, evet, çok fazla
washi
çeşitleri
types
var.
deniyor. Çok böyle tatlı bantlar var ama Türkiye'de hiç rastlamadım. Bulabilsem keşke.
Bantlarla birlikte post-itler bile olabilir.
Evet, sticker yapıyorum. O güzel oluyor. Yuvarlak falan stickerlarım var. Zevkli ya, ben hep düşünüyorum neye çevirebilirim, nasıl bir şey yapabilirim diye. Sürekli bir beyin fırtınası var her zaman.
Sizin
Kopyalama.
çizimleriniz olduktan sonra gerçekten kullanılabilecek çok fazla yer var.
Ya işte yeter ki üretmek kolay olsun. İnşallah daha çok ürüne çevirebileceğimiz yere ulaşabiliriz de daha çok ürün sunabiliriz.
İnşallah. O halde başka sorumuz yoksa Gamze Hanım'a teşekkür edeceğiz.
Her zaman soru sorabilirsiniz profilimden, direkt mesajlardan. Aklınıza gelebilecek her şeyi sorabilirsiniz. Her zaman anlatıyorum, açıklıyorum. Seviyorum herkesin böyle mutlu olabilecek bir şeyleri benden öğrenmesi, çok hoşuma gidiyor. Her zaman paylaşırım. Her zaman sorabilirler.
Beğenler de zaten size soru sorarlar, bir şeyler öğrenirler diye düşünüyorum. O zaman Gamze Hanım'a teşekkür ediyoruz sorularımızı
Ben
yanıtladığınız
teşekkür
için.
ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir fırsat
Çok
sunduğunuz
memnun
için
olduk
çok
sizi
mutlu oldum.
tanıdığımıza, tanımayanları da
Ben de öyle.
tanıttığımıza.
Çok teşekkür ederim. Katılan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdıkları için. Umarım
Biz
keyifli
teşekkür
olmuştur.
Ederiz. Haftaya başka bir yayında o zaman takipçilerimize de söylemiş olalım.
Tabii ki. Siz de çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum herkese.
Teşekkürler. Çok memnun oldum ben
Görüşmek
de.
Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.